Evet Mine,
Mine,
nasılsın?
İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben deyim, teşekkürler. İş, güç, uğraşmaca. Devam. Senin nasıl gidiyor projeler?
İyi gidiyor projeler. Biraz yavaşladım. Eskisi gibi değil ama yine de güzel. Yani biliyorsun 1,5 yaşında bir canavarla bir deliyle aynı evde yaşıyorum şu anda. Şu anda babasıyla gönderdim, rahatım ama normalde o uyuduğu zamanlarda sadece çizebiliyorum. Onun dışında çok fazla çizim yapamıyorum henüz. O yüzden biraz yavaş yapıyorlar ama güzel fikirler gelmeye devam ediyor. Başka türlü fikirler gelmeye başladı anne olduktan sonra zaten konuşuruz. Dolayısıyla bir ilham kaynağı da oldu benim için aslında. Beni yavaşlatsa da bir yandan başka türlü bir ilham kaynağı da oldu.
Evde küçük bir böyle sevgi kaynağının vardı. Hiçbir şey hani yorduğu kadar tazeliyordur da ruhumu.
Evet, kesinlikle öyle. Dediğim gibi yani bambaşka bir yerden de bakmaya başladım artık mevzuya. O büyüdükçe tabii onun zevklerini, ilgi alanlarını gördükçe, keşfettikçe benim de bakış açım daha da değişecektir diye düşünüyorum. Ama onun dışında şu an o dediğin gibi onun komiklikleri, o halleri, o sevgi başka türlü bir ilham oluyor gerçekten de. Daha önceden bunu daha çok doğaya kanalize ettiğim bir sevgiydi. Hatta işte doğada yaşadığım, kırsalda yaşadığım dönemde daha çok fikir ve ilham toplamıştım. Daha sonra İstanbul'a döndükten sonra bu fikirlerin üzerinde çalışma fırsatım olmuştu. Şu anda o doğa ve hayvan sevgisinin yerine biraz anne oğul sevgisi almaya başladı. Yani tabii ki bu kalıcı değil ama şey değişti, yani konu biraz değişti bende. Ve projelerde aklıma gelen fikirler, yeni projeler biraz bu yönde evrilmeye başladı. O da ilginç bir deneyim benim için şu anda.
Çok güzel. Güzel. Sevindim senin adına. Bizler seni tanıyoruz ama şöyle seni daha ilk kez tanıyan arkadaşlar kendi kendinden bahsedebilirim burada.
Tabii ki. Gonca Mine Çelik ismim. Ankara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği mezunuyum aslında. Yani çocuk edebiyatına olan ilgim üniversite yıllarına dayanıyor. Çocuk edebiyatı dersine dayanıyor hatta. Çizime olan ilgimse çocukluğuma dayanıyor. Yani çocukluğumdan beri aslında resim yapmayı hep çok sevdim. İşte izlediğim çizgi filmlerin karakterlerinin aynısını çizmeye çalışırdım çocukken ve resim yapmayı da hiç bırakmadım. Ve işte çeşitli işler yaptıktan sonra yetişkin olduğumda bir sürü başka iş, farklı işlerden sonra diyeyim. Nihayetinde bu işte çocuk edebiyatına olan ilgimle illüstrasyona, çizime olan ilgimi birleştirip çocuk kitabı yazarı ve çizeri olmaya karar verdim. 5 yıldır da yaklaşık bu işi yapıyorum. Kitaplarımdan bazılarını getirdim. Belki merak eden olur diye böyle
Çok iyi oldu.
bir kitabımın bu ikinci kitabımdı. Bahsettiğim o işte kırsalda yaşama döneminde tarım yaparken hayvanlarla bir aradayken o topladığım ilham üzerine aslında bu çiçekli şiirler çıktı. Böyle içinde ufak tefek şiirler var, haikuya benzer. Böcek oteli var. Burada işte bir sürü farklı böceğin oda arkadaşı olduğu ve anlaşmazlık yaşayıp çıldırma noktasına geldiği, işte olayların düğümlendiği ve sonra bir şekilde çözüldüğü bir oteli anlatıyor. Neden, yani nereden böyle bir fikir geldi? Hiç de bir fikrim yok o konuda. Bu köpekten korkan veteriner. Burada da işte köpekten korkan bir veterineri anlatıyor adı üstünde. Yani aslında hep kitaplarımda şimdiye kadar dediğim gibi hayvanları ve doğayı işlemeyi çok sevdim. İlk kitabım Çevreci Domates Çeri'ydi. Orada itiraf etmeliyim ki biraz didaktik bir şeye kaçtım. Yani işte de çevreyi koruyalım, doğal tohumlar, işte GDO olmasın tohumlarımız falan diye böyle bir mesaj verme kaygısı olunca o kitapta. Sonrasında yani ne kadar çevreye, doğaya duyarlılığımı kitaplarımda hissettirmeye çalışsam da yine de o mesaj verme şeyinden biraz kaçınmaya çalıştım açıkçası. Yani yeterince çocuklara mesaj veriyoruz diye düşünüyorum. Ders kitaplarında, okulda, ebeveynler olarak çocuk kitapları biraz onların güldüğü, keyif aldığı, böyle işte biraz da sanatsal gözlerinin geliştiği şeyler olsun istiyorum. Kısaca.
Bayağı güçlü, tetiklerin değil, özgürce geliştiği kaynak için güzel olmuş. Seni ilk tanıdığımız zamanlar galiba etkinliğe başlayalım, birlikte olmuştu galiba.
Evet.
Ve hep böyle senin çizimlerini görünce diyordum, keşke çocuk kitapları yapsa, ne kadar uygun tarzı diye. Şimdi kalkıp da bu kadar eserinin olduğunu görmek çok keyifli gerçekten.
Evet, bir dönem gerçekten hızlı ürettim, hızlı çalıştım. Çok sayıda kitap çıktı şu ana kadar. Yani 5 yıla biraz fazla kitap sığdırdım. Ama artık şunu yapmaya çalışıyorum. İllüstrasyonlarda çok acele etmeyip biraz daha uzun süreler çalışmak istiyorum aslında. Yani çünkü dönüp baktığımda ya keşke şu sayfa üzerinde biraz daha çalışsaydım. Keşke bu kadar acele etmeseydim. Varsın biraz daha hani zamana yayılsın. Böyle çok kısa zamanda çok kitap çıkmasın ama içime sinen işler çıksın. Eline geçtim biraz. O yüzden de biraz yavaşladım aslında.
O biraz alanında yetkinliğin elin olup yani piyasada da bilinirliğin olduğunu gösteren bir şey aslında. Çünkü genelde çoğu çizerin öyle bir lüksü olmuyor hani. Artık bunları el olarak koyabiliyorsan kendine baya bir yol kat ettiğini gösteriyor. Senin adına sevindim gerçekten. Çalışırken genelde izlediğin yol neler oluyor? Aşamalarından bahseder misin?
Tabii ki bahsederim. Genellikle önce bir fikir geliyor aklıma. Bu da genellikle absürt bir fikir oluyor. Yani günlük hayatımda güldüğüm, işte esprili bulduğum, çocukların veya yetişkinlerin de esprili bulacağını düşündüğüm bir fikir gelirse aklıma eğer ki bir kere not ediyorum. Yani hemen yazmaya girişmesem bile bu eskiz defterlerinde sen de çizersin. Biliyorsun çizerlerin eskiz defterleri olur. Eskiz defterlerimin işte bir tanesinin bir yerinde o fikir duruyor. Bir süre olgunlaşıyor aslında. Üstünden zaman geçiyor. Çünkü yazmaya kalktığımda hemen o fikir bir şeye evrilmeyebiliyor ama mesela Böcek Oteli'nde öyle oldu. 2 sene falan Böcek Oteli böyle bir eskiz olarak durdu. Böcek Oteli'nde öyle oldu. Yani böceklerin doluştuğu bir otel olsa diye düşündüm ama onu 2 sene boyunca mesela hani onu unuttum. Ve sonra bir gün işte bir kafede fikir evrilmeye başladı. Önce hikayeyi yazıyorum. Daha sonra resimlemeye başlıyorum. Yani önce resimlediğim bir şeyin hikayeye dönüştüğü şimdiye kadar oldu mu diye düşünüyorum. Belki çiçekli şiirlerde birkaç şiirde önce sonra üstüne şiir geldi ama genellikle fikirden sonra yazma süreci yazdıktan sonra önce eşime okutuyorum. O da editör çünkü şanslıyım ki. Hatta yazar. Aslında bir tane de ortak kitabımız var. Onu da gösterebilirim Kırmızı Top diye. Mehmet Barış Albayrak eşim Memo oluyor. Ben de resimledim. Bu çocuk kitabı değil. Bu gençlere yönelik böyle fantastik bilim kurgu öyküleri, kısa öyküler ve çok da keyifli bir kitap tavsiye ederim. Böyle olunca eşime önce işte okutuyorum. Onun bir fikirlerini alıyorum. O da işte mutlaka bir şeyler söylüyor. Şurasını şöyle yap, burasını böyle. Asla ilk seferde beğenmiyor. Sonra onun da işte görüşlerine göre biraz orasını burasını değiştirip falan. 2-3 sayfa sadece resimleyip yayın evlerine başvuruyorum. Sonra eğer işte kabul alırsa kitabın devamını resimliyorum. Kabul alana kadar başka yayın evlerine göndermeye devam ediyorum. Ve çoğunlukla da kendi kitaplarımı resimlemek istiyorum. Yani vaktimi kendi hikayelerime ayırmayı şu anda tercih ediyorum. Çok fazla dışarıdan çizim işi almamaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim.
Çalışma tekniği olarak önce işte defterine eskizleyip sonra bunları ayrı bir kağıtta daha da temize geçip bunları taratıp dijitale mi oturuyorsun, yoksa genel böyle bir taslak aşamalarını defterinde oturttuktan sonra geri kalan her şeyi dijitalde mi hallediyorsun?
Aslında karakter tasarımı aşamasında çok fazla kağıt kalemle ve eskiz defteriyle çalışıyorum ama sayfaların tasarımına geçtiğimde yani o spread page'leri çalışırken direkt dijitale giriyorum. Çünkü dijitalde hani geri alması da silmesi de o katmanı hani hızlıca kaldırması da kolay geliyor. Bir kez işte eskizini dijitalde çizdikten sonra zaten biliyorsun sen de en önemli şey aslında o kompozisyonu yaratıp o ilk eskizi çıkarmak. İlk eskizden sonra işte ikinci eskiz, daha sonra işte daha son işe, bitmiş işe ne deniyor ona? Final work'ün Türkçesini nasıl çevirebilirim?
Son tasarım.
son tasarıma doğru adım adım gidiyor. Bir süredir yaklaşık 3 yıldır falan iPad ve Procreate'te çizim yapıyorum, kitaplarımı çiziyorum. Benim için çok büyük kolaylık olduğunu söyleyebilirim ve çok hızlandırdı aslında o süreci. Yani yanıma alıp işte her yerde kullanıyorum.
Müthiş bir resim olaydı değil mi? Hani bir dergi kalınlığında olması ve bin her yerde işin yanında taşıyabilmek.
Kesinlikle öyle, evet. Öncesinde işte laptop artı Wacom tablet kullanıyordum. O ikisi bir kere hantal. Her yere işte çok kolay taşıyamıyorsun. Artı ben tableti çizip ekrana bakma olayına hiçbir zaman çok fazla alışamadım. Pet'te direkt sanki kağıda çizer gibi hani, ekranda görüyor olmak müthiş bir şey. Kalemin hassasiyetini çok iyi yapmışlar. Yani biraz reklam gibi oldu şu ama.
Maalesef sponsorluk
Sponsorluk
almıyoruz. Sadece tecrübeye dayalı. Biraz şeyden bahsedelim mi? Bizde çocuk kitabı resimlemek genelde iyi şey bakış açısı vardır. Bu da genelde güzel sanatlar okuyanlarda var hani. Ya hani hiçbir şey olmadı çocuk kitabı resimleri. Onun hakkında bir yanlış algı var. Aslında bunun için çok ciddi bir bilgi birikimi gerekiyor, pedagoji eğitimi gerekiyor, işte renklerin, duyguların harekete getirdiği, bunlara hakim olmak gerekiyor. Kullandığım dil, attığın her bir fırça darbesinin nasıl bir etki uyandıracağı, bu kadar hassas bir konu, bu kadar hani basit görülmesi. Muhtemelen ilk başladığın zamanlarda bu tip sıkıntılar yaşamışsındır herhalde. Çevrende oldu mu?
Aslında ilk kitap deneyimim şöyle sonuçlandı. Ben yazdım ve resimledim bir yayın evi deneyim yani. Bir şahıs yayın evi kurmuş. İşte ilk işi de benimle olacak. İşte kitabı yazdım, resimledim, kitap çıktı falan. Sonra ben sözleşmede çok büyük bir hata yaptığımı fark ettim. Çünkü hiç telif, yani yüzde üzerinden bir telifli bir sözleşme değildi. Bütün hakları ben yayın evine devretmiştim. Dolayısıyla o yayın eviyle sonrasında bir anlaşmazlık yaşadık ve yayın evi sahibi sonraki kitaplarını herhalde yazarlardan ve çizerlerden bıkmış olsa gerek ki kendisi yazmaya karar verdi. Yani bu söylediğin bu küçük görme, yani basit görme işi, basit görme işi yazarlıkta da böyle. Yani çocuk kitabı yazmak nedir ki? Hani sonuçta bir Word sayfası değil mi? Bir Word sayfası herkes yazar diye düşün.
3-5 cümle yazıp geçiyorsun nasıl olsa diye.
Evet. Aynı şekilde resim, hani her güzel sanatlar mezunu yapabilir. Yani elbette bu öğrenilebilir bir şey. Hatta güzel sanatlar mezunu olmasan da, alan dışından da olsan, ki ben öyleyim, öğrenilebilen bir şey. Ama gerçekten çok fazla çocuk kitabını incelemek gerekiyor. Çok fazla kitap gerçekten okumak ve illüstrasyonlarına bir bakmak gerekiyor. Dünyada nereye doğru gidiyor bu çocuk kitabı illüstrasyonu? Çünkü artık bizim çocukluğumuzdaki o tarzdan biraz çıktı iş. Çok çok soyut mesela çocuk kitapları var. Hani çocukların, aa çocuk bunu anlar mı? Ben bile zor anlıyorum falan dediğiniz. Mesela Kore'de bir sessiz kitap görmüştük. Neredeyse her günümü çocuk kitapçılarında, daha doğrusu kitapçılarda geçirdim orada. 10 gün boyunca bir dolu kitap inceledim. Bir kere çok kaliteli baskılar, o ayrı mevzu. Bunun dışında illüstrasyonlar inanılmaz kaliteli ve detaylı. Yani ben Kore'de olsam ben asla şu anda sektörde barınamam, öyle söyleyeyim. Çıta çok yüksek ve gayet soyut, anlaması zor, sessiz kitaplar vardı mesela. Biz bile böyle ne demek istemiş burada? Ama işte çocuğun ona kafa yorması, o çizimleri incelemesi, o kitabın içinde kaybolması bile müthiş bir şey. İlla hani bir şeyler anlamasına da gerek yok bana göre.
Sektörde benim takip ettiğim kadarıyla bu işin layıklığıyla böyle yurt içi ve yurt dışını araştırıp konuya hakim olup senin gibi böyle ciddiyetle ele alan insan sayısı maalesef az. Ki hani bizde en çok üretilen alan galiba çocuk kitabı olması lazım hani çizim sektörü açısından. Ama bunu da o kadar hani dikkat ederek bilinçli bir şekilde yapan sayısının bu kadar az olması biraz üzücü ama güzel gelişmeler var. Bildiğim kadarıyla atölyeler, çalıştaylar da düzenliyor bu konuda.
Evet.
Onlar nasıl gidiyor? Çünkü pandemi nedeniyle ara verildi mi?
Aslında yüz yüze yüz yüzeydi pandemi öncesi. Şimdi online'a taşındı. Online atölyeler veriyorum ve aslında bir yandan iyi de oldu. Çünkü İstanbul dışından hatta yurt dışından katılanlar oluyor, olabiliyor bu sayede. Burada da aslında birlikte bir şeye bakıyoruz. Yani çocuk kitabın metinleri nasıl olur, nasıl oluyor, nasıl olmalı? Yani nitelikli bir metin nasıl olur, nitelikli bir illüstrasyon nasıl olur? Hep birlikte böyle deneyerek, yazarak, çizerek birlikte bir öğrenme süreci yaşıyoruz. Benim bu atölyeleri düzenlememdeki tek sebep şuydu aslında. Ben bu işe başlarken hiçbir şey bilmiyordum. Bu arada çizim için herhangi bir eğitim aldınız mı diye bir soru gelmiş. Ona da cevap vermiş olayım. Yıllar içinde evet, yani işte üniversitede ayrı kurslara gittim, işte mezun olduktan sonra resim kurslarını devam ettim falan. Ama bunlar hep işte desen üzerineydi. Daha hani atıyorum işte gerçek insan anatomisi veya işte perspektif. Yani biraz daha realistik çizimler üzerineydi. İllüstrasyon ve çocuk illüstrasyonu üzerine hiçbir eğitim almadım. Tamamen kendim, yani kendi kendimi geliştirdim diyebilirim. İşte workshoplarda da benim kendi kendimi geliştirme sürecim de hep kendi çabamla ve el yordamıyla bir şeyler öğrendiğim için ve İstanbul'dayım, şanslıyım. Sen de biliyorsun Ertan, hani bizim arada buluşmalarımız oluyor. Buluşmalarda tecrübeli, iyi çizerlerle bir arada oluyoruz. İşte ben ayrıca çocuk kitabı illüstrasyonu yapanları işte Kadıköy'de bir kısmı yaşıyor. Zamanında işte ekledim, onlarla buluştum, bir kahve içtim. Neyi nasıl yapıyorsunuz? Bana biraz anlatın dedim. İşte Photoshop'u onlardan öğrendim falan. Kendi çabamla bir şeyler öğrendiğim için benim kadar şanslı olmayan, işte İstanbul'da yaşamayan ve bu işi yapan zaten bir avuç insan. Bunlarla temas edemeyen insanlara nasıl yapılacağını ya da kendini nasıl geliştireceğini bir şekilde göstermek bu workshoplardaki amacım bu. Ve bir yayın evine nasıl dosya hazırlanır, nasıl başvurulur, sözleşme nasıl hazırlanır, adil sözleşme, çünkü o kadar çok sözleşme imzaladım ki artık hani adil sözleşme ile adil olmayan sözleşmeyi de ayırt edebildiğim için mümkün olduğunca insanlar iyi işler yapsın, işte adil şekilde çalışsın, şartlarda çalışsın gibi dertlerim var kendi çapımda.
Çok güzel. Bu ders evet, şu an devam ediyor.
Evet, 7.
Bu katılmak isteyenler için bilgi veririm. Ben nasıl başlayabilirler?
Şu anda Instagram üzerinden duyuruları yapıyorum. Instagram'dan duyuruya çıkıyorum. Mail üzerinden başvuruları alıyorum. İşte kontenjan dolana kadar başvuruları kabul ediyorum. İşte herhangi bir ön bilgi birikim gerekmiyor. Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü gerçekten illüstrasyon özgür bir alan. Yani bunun için illa güzel sanatlar mezunu olmaya gerek yok. Tabii ki bir avantaj olabilir güzel sanatlar mezunu olmak. Çünkü perspektif hakimsin, ışık gölgeye hakimsin, desenin iyi. Dolayısıyla çok kolay adapte oluyorsun. Ama şu da var. Bazen de güzel sanatlar mezunu olmak, konu çocuk illüstrasyonuysa bazen dezavantaj da olabiliyor. Çünkü biz formları çok fazla bozuyoruz. İşte insan anatomisi çıkıyoruz mesela. Hani her şeyi çok minimal ve basit düzeyde çizmeye çalıştığımız için bazen o kadar basitleştirmeyi de akademi engelleyebiliyor. Yani akademiden mezun bazen minimal düşünmeyi engelleyebiliyor bazı kişilerde. Yani bana gelen şeyler öyle en azından. Ama tabii ki avantajları da çok. Yine de hani bu işe gönül vermiş olmak yeterli benim için. Workshop'a katılım.
Akademiyle ilgili dediğim kısma katılıyorum. Bizim bu etkinliklerde biliyorsunuz afişleri işte bu dağıttığımız bütün ürünlerin tasarımları Oğuzhan Fak soyadında bir arkadaşımız yapıyor. Aramızda 10 yaş var. Oğuzhan 21 yaşında.
Oğuzhan Paksoy dedin değil mi?
Aynen.
Tamam, devam.
Ve hani müthiş ya da böyle sürekli üretiyor ama İTÜ'de kimya mühendisliği bölümünde okuyor. Onun
Gerçekten.
gibi sanat eğitimi yok. Aynen.
Ben Oğuzhan Paksoy'un işlerini çok beğeniyorum. Şu arkamda gördüğün iki iş şunlar.
Oğuzhan'ın mı?
Oğuzhan'ın her odamda da birkaç tane var. Bu şeye çıktı işte, duyuruya çıktı, işlerimi satıyorum diye hemen aldım
Aynen.
5 tane. Çok beğeniyorum ve güzel sanatlar mezunu olduğunu düşünüyordum açıkçası.
O dediğin konu tam olarak orada işte Oğuzhan o kadar çok üretti ve kendi başına araştırdık ya hani akademi gibi bir kavramın kısıtlamasına girmediği için bu kadar özgür, bu kadar özgün işleri var. Dediğini tam destekleyen bir örnek oldu. Bizim etkinliklere geldiğinde sayfalarda kimya formülleri yetiştiriyordu ödev. Bir yandan onları yetiştirip çizim yapacaktım.
Çok çok güzel.
İlginin ve bilim herhangi bir eğitimin bu kadar kolay bulunabildiği, artık internette herkese ulaşabiliyorsun, herkesten eğitim alabiliyorsun, YouTube gibi bir kaynak var. Aradığımız çoğu kitap ücretsiz internette bulabiliyorsun. Hani bu kadar sınırsız kaynak içinde biraz olgulanır hale geldi bana kalırsa akademik. O yüzden çizimle uğraşacak insanların çok da buna takılmaması, bol üretmesi gerekiyor diye düşünüyorum sadece.
Evet, çok güzel söyledin. Yani ben birçok şeyi YouTube videolarından öğrendim gerçekten. Hem Photoshop'ta hem çizim kısmında birçok şeyi YouTube'dan öğrendim. Fakat şu da bir gerçek. Yani akademide 4 yılını hani o projeleri, işte jürileri vesaireleri, ödevleri hepsini kaptığında inanılmaz bir zamanını vakfetme söz konusu 4 yıl boyunca. Dolayısıyla o açığı kapatmak için biz alaylıların en az o kadar saat, gün işe vakfetmemiz ve çalışmamız gerekiyor. Yani o zamanı yine bir şekilde bizim de çizerek harcıyor olmamız gerekiyor. Yani çok çok kolaymış gibi de anlaşılmasın.
O bir de Remi kısmı sen öğrenciyken ailenin senden derslerin harici herhangi bir beklentisi yokken geçirdiğin devasa bir zaman. Sen bunu günlük yaşantın içinde o zamanı kapatmak çalışmak tabii bir iki katı, üç katı sürekli ama
Evet.
hani gitmemiş, gidememiş olan arkadaşların da üzülmesine gerek yok yani o anlamda.
Kesinlikle yani küçük bir eskiz defteri, birkaç kalem boya, kuru kalem yeterli. Yani ben onu söylüyorum. Atölyelerimde ilk söylediğim şey yanınızda sürekli bir defter ve işte birkaç boya taşıyın. Kafede arkadaşınızı beklerken, işte vapurda seyahat ederken, ne bileyim yani o çantanızda olduğu sürece her boş anınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz ve o açığı kapatmak da çok kolay olur bu şekilde. Biraz şeye benziyor bu söylediğin. Ben Go oyuncusuyum aynı zamanda ve ben Go'ya Almanya'da Erasmus yaparken başladım. Go'da çok fazla zaman harcı, yani ilerlemek için çok fazla zaman harcaman gerekiyor. Çok fazla oyun oynaman gerekiyor. Yani atıyorum 1000'in üzerinde oyun oynaman gerekiyor oyunda ilerleyebilmen için. Çünkü zor bir oyun. İşte Almanya'da Erasmus yaparken işte haftada 3 gün okula gidiyordum. Haftanın 2 günü artı hafta sonu haftada 4 gün boş ve ilk gittim kimseyi tanımıyorum, yurtta oturuyorum. Bir çizime, illüstrasyona ciddi anlamda orada eğildim. İki go. Ve bu ikisine orada başlamasaydım sonraki o işte üniversite mezun olma ve iş temposunu düşündüğümde biraz daha zor olurdu. Ama bu işi meslek olarak yapmak isteyen, gerçekten kafaya koyan kişi atıyorum bir yılını ayırıp hani boş bırakıp sürekli bununla hemhal olup gerçekten bir sene sonra istediği yere gelebilir diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Bize biraz da annelikten bahseder. Anne olmak sanata bakışını nasıl değiştirdi? Çalışma rutinini, ritmini nasıl etkiledi? Hani hem bir yetişkin birey olarak hayata karşı sorumlulukların var. Faturalarını ödemen lazım, hayatta kalman lazım. Sürekli koşuyorsun, bir meşgale içindesin. Evlisin. Bir de şimdi hayatında sorumlu olduğun başka bir varlık daha var. Anne olarak hem anne hem sanatçı olmak nasıl? Bir de bundan bahseder misin?
Tabii ki. Dünya 1,5 sene önce doğduğunda ilginç. İlk haftalarda öyle bir paniğe kapılmış olmalıyım ki ben bundan sonra çizemeyecek miyim? Acaba ben bundan sonra sadece anne miyim? Hani yazar çizer bir daha olamayacak mıyım paniğine? Böyle iPad'le yaşadım böyle birkaç hafta boyunca. Dünya uyuyor, uykuya dalıyor. Hemen kucağıma iPad alıyorum ve çiziyorum. Yani şu köpekten korkan veteriner. Resmen o ilk haftalarda çıktı. Yani bütün çizimlerini yaptım. O yüzden diyorum biraz daha keşke yani bu kadar aceleye getirmek zorunda değildim. Herhalde öyle bir psikolojiye girdim. Sonra biraz daha rahatladım. Şu anda tabii ki bulduğum her boş vakti çizerek geçiriyorum. Yani benim için hiçbir şey yapmıyorum. Hani mesela bu hafta boşum. İşte atölyem yok bu hafta. Bir hafta boyunca işte memo soruyor eşim, ne yapmak istersin? Hani atölyen yok, düşün, ben sana zaman vereceğim. İşte kitabımı bitirmek istiyorum. Şunu çizmek istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Çünkü sanki başka bir şey yapsam o tarafıma ihanet edecekmişim gibi. Yani bütün boş vaktimi isteğime harcamak zorundaymış gibi hissediyorum ve öyle de yapıyorum. Yani her uyuduğumda gündüz 1 saat, 2,5 saat uyuyor. Hemen çizim yapıyorum. İşte akşam erken uyuduysa hemen çizim yapıyorum falan. 1,5 senedir hiç film izlemedim, dizi izlemiyorum, kitap okuyamıyorum. Böyle bir hal. Başka bu annelik mevzusu nasıl etkiledi dersen, dediğim gibi mesela son geçen gün işte gece uyutmadı yine. Dünya çok uyandı. Aklıma yeni bir proje geldi. Uzun zamandır proje gelmiyordu aklıma. Ve bir anne oğul ilişkisi üzerinden. Yine espri yaptım. Hani böyle çok duygusal şey bir kitap yine olmayacak. Çünkü benim tarzım biraz, yani ben mizahı seviyorum kitaplarında. Esprili bir şekilde bir anneyle oğlunun yıllar geçti de kopamama hikayesini, yani özgürleşme, çocuğunun özgürleşememe hikayesini, en sonunda da artık hani özgürleşme hikayesini düşündüm. Mesela böyle bir projeyi anne olmadan önce böyle bir fikir asla aklıma gelmezdi herhalde. Bir şeyi biraz heyecanla bekliyorum. Oğlumun biraz büyüdü ve birlikte resim yaptığımız. Bak bu arada iPad'i çiziyor artık. Kalemi alıyor, cam oturuyor ve renk seçiyor, yemin ediyorum. Renk seçiyor, fırça seçiyor 1,5 yaşında ve böyle böyle sadece tabii ki öyle yapıyor ama en azından renkleri değiştirebiliyor. Yani biraz daha büyüsün, birlikte resim yapalım falan istiyorum yani.
İyi, temel anlamda kaptı
Programı kaptı, evet. Biraz sadece şey
programı.
çalışmamız gereken.
Gördüğünüz kadarıyla gayet de başarılı şekilde başa çıkıyorsun bu durumla.
Teşekkür ederim.
Güzel bir örneksin o açıdan. Diğer anne adayı olan sanatçı arkadaşlarımız da senden görüp içleri rahatlayabilir yani. Yine bir şekilde anladığım kadarıyla günde 2 saatini ayırabiliyorsun bizim için.
Evet, 2 saat, evet, iki, bazen 3 saat, evet, ayırabiliyorum.
Çok güzel ya. Tempoda yine de bunu yapabilirim.
Tabii bu arada işte ev toplanmamış oluyor, bulaşıklar yıkanmamış oluyor, yemek yapılmamış oluyor falan ama onları bir şekilde hallediyorum. Yani önceliği her zaman çizim yapmaya veriyorum.
Eşinin de bu alanda üreten bir insan olması bulunmaz bir durum olmuş benim için gerçekten. Hem yazar hem editör biriyle birlikte olman gerçekten çok artı bir değer hani senin için.
Kesinlikle öyle. Biz enteresan bir şekilde herkes şey zannediyor. İşte ben hani yazarım, o da editör, biz oradan tanıştık falan. Yok, biz Go'dan tanıştık. Uzun zamandır tanışıyorduk hatta Go'dan dolayı. Yani şey tamamen tesadüf. Hani editör olması, yazar olması, bu arada aynı zamanda çevirmen, İngilizce ve Almanca çevirmen, bir de felsefeci. Bütün bunlar birleşince gerçekten şey, bana çok da ilham oluyor. Yani fikir veriyor, güzel kaliteli yorumlar yapıyor kitaplarım hakkında. Böyle altın dokunuşlar yapıyor. O konuda şanslıyım. Ama bu hep böyle değildi tabii. Biz onunla tanıştıktan sonra şu kitabım çıktı galiba. Ondan öncekilerde böyle bir profesyonel göz ve şey yoktu.
Bu alana girmek isteyen veya bu alana yeni girmek kişilere hani yol almış birisi olarak verebileceğin tavsiyeler, öneriler, dikkat etmelerini düşündüğün konular var mı bunlardan bahsedersin?
Bu alana yeni girmek isteyenler için bir kere gerçekten çok fazla kitabı incelemek gerekiyor. Yani yerli, yabancı. Biraz piyasaya hakim olmak gerekiyor. Yani Türk edebiyatı şu anda Türkiye'de nereye doğru gidiyor? Çünkü güzel bir ivme yakaladı. Hem yayın evleri, editörler artık daha iyi editörlük hizmeti veriyor. Yayın evleri daha kaliteli kitaplar basıyor. Ve bir sürü de yeni yayın evi kuruldu. Sadece çocuk kitabı basan. Dolayısıyla bunu biraz takip edip işte hangi yayın evleri var, yayın evlerinin nasıl kitapları var, bunları biraz incelemek gerekiyor. Yani çünkü bazen mesela benim atölyelerimde de oluyor, işte yazma ödevleri veriyorum, bir ödev geliyor ama onun çok benzeri kitap, hikaye piyasada var. Dolayısıyla hani piyasada ne var ne yok, benim fikrim gerçekten orijinal mi? Bunları anlayabilmek için piyasayı biraz takip etmek, hakim olmak gerekiyor. Bunun dışında şey düşünmemek gerekiyor. Hani ben kimim ki benim dosyamı kabul etsinler? ben kimim ki çocuk kitabı yazarı çizeri olayım? Asla böyle bir şey düşünmemeleri. Çünkü Türkiye'de çocuk edebiyatı yeni ve gelişmekte olan, ivme kazanmış bir alan. Ve çok fazla yayın evleri de çok fazla yeni başvuruya açık. Yani yayın evleri de diyor ki bize kaliteli, güzel yerli yazarlardan başvuru gelmiyor diyor. Dolayısıyla öte tarafta başvurmaktan çekinen bir kesim, bu tarafta da hadi başvuru gelsin artık diyen yayın evleri. Dolayısıyla bu böyle apaçık bir alan. Biraz kendine güvenip işte YKY mi, İş Bankası mı, ne bileyim Can mı, Gün Işığı mı, Tudem mi? Hani büyük, küçük, butik veya büyük bir sürü yayın evine dosya gönderip şansını denemek gerekiyor. Çünkü kimse ya hiçbir yayın evi bu kişinin daha önce kitabı çıkmamış biz bunu basmayalım demez. Yayın evleri iyi proje, iyi dosya olduğu sürece onu kabul eder. İlk veya 10. veya 20. hiç fark etmez. Dolayısıyla bu da belki motive edici bir şey olur diye düşünüyorum.
Dikkat etmeleri gerektiğini düşündüğüm konular var mı? Yeni giren daha çok tecrübe olmayan arkadaşlar.
Evet, yani tabii ki başvururken bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Yani bir kere dili iyi kullanmak gerekiyor, yazım hatası çok yapmamak gerekiyor, anlatım bozukluğu yapmamak gerekiyor. Fikrin gerçekten orijinal olması gerekiyor. İşte edebi teknikler var, bazı edebi teknikler. Şimdi burada sıralasam çok zaman alır.
Dediğim biraz daha şeydi annemin daha bu yayın eviyle yapacakları sözleşmeye yönelik.
Ha, tamam.
Hani bazı arkadaşların emeğine el konulabilir diye
Evet.
düşündüm bu şekilde.
Güzel, tamam. Doğru. Diyelim ki dosya kabul aldı ve sözleşme yapılacak. Burada en önemli şey yüzde üzerinden telifle anlaşma yapmak yazar çizerlerle. Şimdi genelde yazarlarla yüzdeli telif, fakat çizerlerle tek seferlik ödeme yapmaya çalışıyor yayın evleri. Fakat benim bağlı olduğum bir çizer, ben bir illüstratörüm diye. Bilmiyorum sen orada var mısın Ertan? Ben bir illüstratörüm.
Takip ediyorum.
Eğil grubumuz da var. Orada da kendi aramızda hep konuştuğumuz şey, artık bunu çok kabul etmeyelim. Yani tek seferlik ödemeyi kabul etmeyelim. Yazar da olsak, çizer de olsak telifli. Yani bu ne demek? İşte atıyorum yüzde, ben yazar çizer olarak %10 telif alıyorsam sözleşmede, %10 ve üzeri telif alıyorsam bu adil. Ve bu demek oluyor ki her baskıdan ben para alacağım. Yani tek seferlik değil, kitap başarılı oldukça ben para kazanacağım. Kitap sattıkça ben para kazanacağım. Ama öte taraftan tek seferlik bir para alıyorsunuz ve bir daha hiçbir şekilde sözleşme süresi boyunca bir şey talep edemiyorsunuz. En çok dikkat edilmesi gereken nokta bu, yüzde üzerinden telif anlaşmaları yapmak yeğenleriyle.
Bu anda arkadaşların dikkat etmesi gereken bir konu. Çok bilinen bir mevzu değil çünkü bizde daha yeni yeni oturuyor bildiğim kadarıyla yüzde üzerinden anlaşma. Ben de şahit oldum hani öyle projelerde sadece düşük bir miktar parayı toptan alıp kitap ikinci, üçüncü, dördüncü baskıya girmesine rağmen teşvik para alamayan arkadaşlarımız da oluyor. Yabancı dilden çevrilmiş kitapları çok görüyoruz raflarda. Bunlar güzel kitaplar. Evet ama ülkemizde Türk edebiyatından gelişmesi bence de heyecan verici. Böyle de devam etmesini diliyoruz. Kesinlikle. Türkiye'de de bu anlamda gerçekten güzel işler çıkmaya başladı. Hani umarım bu daha da yayılır.
Benim gördüğüm tek eksik, biraz zor konulara girmiyoruz hala. Yani benim atölyelerimde de hep söylediğim şey, bu zor konular çok fazla işlenmiyor. Hala böyle light, işte ne bileyim, tatlı tatlı, işte çiçekler, böcekler, hayat ne güzel falan gibi pembe konularda yazıp çiziyoruz. Ama işte ne bileyim, ayrılık, boşanma, işte ölüm, hastalıklar, göç, mülteci meselesi, ne bileyim işte hayvan hakları, çevreyle ilgili konular. Yine biraz daha giriyoruz ama diğer bahsettiğim mevzular aslında çok hayatın içinden mevzular ve çocuklara da aktarılması gereken şeyler var. Bu konularda Türk yazarlar olarak hala biraz geri duruyoruz. Yani hep görürsünüz, bu kitaplar hep çeviridir. Bu konularda yazılmış kitaplar hep.
O konuda çok fazla bir şey benim gözüme çarpmadı açıkçası. Ben de düzenli olarak takip etmek istiyorum çünkü çocuk kitaplarının öncelikle müthiş bir illüstrasyon var, katalog niteliğinde var. Hani başlı başına sanat eseri gibi alıp incelemek ayrı bir şey. Ama dediğin gibi o konulara pek girilmiyor. Biraz daha riskli ve daha bilgi birikimi gerektiren konular olduğu için muhtemelen.
Evet.
Okul öncesi çocuklar için önerebileceğin kitaplar var mı demiş bir arkadaşımız. Masal kitapları.
Çok var ama buraya sığmaz. Ben şey yapıyorum. Benim kitaplığımda olan kitapları bir listem var benim. Onu isteyenlerle onu paylaşıyorum. Benim sevdiğim kitapların listesi. Eğer dilerseniz bana mail atın. Sizinle o listeyi paylaşabilirim.
Bu arkadaşlar seni takibe alacaklardır zaten. Hikayende de paylaşabilirsin ara ara fırsatın olursa eğer, önerilerin
Benim
olursa.
aldığım kitapları paylaşıyorum, beğendiğim kitapları, ama kitaplıktan her zaman çıkarıp paylaşmıyorum. Belki daha sık yapabilirim.
Senin değinmek istediğin konular var mı? Yine.
Aslında ben şöyle bir baktım sorulara da, aslında birçok şeyi konuştuk. Yani son olarak söylemek istediğim, inanılmaz keyifli bir alan ve gerçekten bu işe tutkunuz varsa bir şekilde o tutkuyu takip edin ve hani yazar çizer bir arada olmak zorunda da değil. Yani sadece çizerlikle yapabilirsiniz veya sadece yazarlıkla yapabilirsiniz. Bir şekilde o tutkunun sizi bir yerlere götürmesine izin verin. Çünkü dediğim gibi çok açık bir alan bu Türkiye'de. Yeni insanlara da her zaman açık sektör.
Atölyeler devam edecek mi demiş bir arkadaşımız.
Evet, devam edecek.
Seni takip etmeleri yeterli. Oradan
Tabii.
haberini alacaklar.
Aynen.
O zaman teşekkür ediyorum yine. Öncelikle bu kadar hassas bir şekilde bu alana yaklaşıp hani seni şahsen tanıyorum. İşini, emeğini ince ince böyle fikir süzgecinden getirerek yapıyorsun. Kaliteli işlerin için de teşekkür ediyorum. İnsanlara elinden geldiğince yardımcı da olmaya çalışıyorsun. Dertler vererek. Bunun için de teşekkür ediyorum sana.
Ben
Güzel,
teşekkür
keyifli bir sohbetti. Dünyayı daha fazla ayırmayalım senden. Onu da uyku saati geliyor galiba.
Çok teşekkürler Ertan, çok sağ ol.
Bu güzel yayın için teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak.
Sen de çok sağ ol, görüşürüz.
Görüşmek üzere.
Bay bay.